Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de yine Tevbe suresini anlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah-u Teala hem bu sureyi hem bütün Kur'an-ı Kerim'i tam kendi muradına uygun bir şekilde anlamayı, o şekilde yaşamayı ve tüm insanlığa ulaştırmayı cümlemize nasip eylesin. Tevbe suresinin 61. ayetindeyiz. Allah-u Teala burada şöyle söylüyor. Yani bu ayetten önce işte kafirlerden, münafıklardan falan bahsetti. Tabii kafirler kendi kimliklerini ortaya koyuyorlar, onlar ne olduğu belli. Ama asıl sıkıntı münafıklardan, çünkü bilemiyorsunuz, dört dörtlük Müslüman zannediyorsunuz. Allah-u Teala burada diyor ki وَمِنْهُمْ اَلَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّب۪ي. Onların işlerinde Nebi'ye eziyet edenler var. Tabi onlar derken müminler de olabilir. Yani illa da münafık ve kafir olacak değil. Biraz sonra ilgili ayetleri okuduğumuz zaman onu göreceğiz inşallah. Eziyet kelimesi belki Türkçe'de biraz fazla şey yapı, Arapçadakinden daha ağır olabilir de, yani canını sıkan diyelim, inciten, bir de eziyet kelimesi daha ağır bir ifade oluyor. İnciten demek daha uygun olur. Nebi'yi incitenler var. وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنْ. Diyorlar ki o kulak, yani herkesi dinliyor ya. Bu kadar da olmaz ki. Bir araştır gelen giden. Niye herkesi dinliyorsun? Yani kendi kafalı, kendileri onun nasıl davranacağını belirleyeceklermiş gibi. Kul. Ya Muhammed, onlara şunu söyle. Üdünü hayır. Sizin için hayırlı olanı, yani bir hayır kulağı. Yani o sizi dinlerken böyle sizin hayrınıza olan şeylere bakıyor. Size faydalı olmaya çalışıyor. Öyle siz kendinize göre değerlendirme yapmayın. Yu'minu billah. O Allah'a inanıyor ve güveniyor. Allah ne diyorsa o. O konuda en küçük şüphesi yok. Ve yu'minu lil mu'minin. Müminlere de güveniyor. Müminlere güveni var. Ama tabii orada mümin görünümlü münafıklar meselesi, daha sonra da göreceğiz. Medine halkından münafıklar vardır. Öyle bir usta münafıklar ki sen onları tanımazsın diyor. Tabii onlara karşı yapabileceği bir şey de yok. Müminlere güvenir. Ve rahmetun lillezine amenu minkum. İçinizden inanmış olan kimseler için de tam bir rahmettir. Hani bu rahmet kelimesini anlatırken hep size zaman zaman söylüyoruz. Ana rahmini hatırlayın. Ana rahminin içerisinde çocuğun bütün ihtiyaçları ona ana rahmi tarafından karşılanır. Rahim ve rahmet aynı kökten gelen iki kelime. Sizin için rahmet. Yani ne demek? O hep sizin iyiliğiniz için, rahat etmeniz için, dünyada da ahirette de huzur bulmanız için uğraşır. Tüm gayreti o. Sizin iyiliğiniz için çalışıyor. Tabii içinizde iman etmiş olanlar için. İnanmazsa, iman etmezse onun söylediklerinin herhangi bir anlamı yok o iman etmeyen kişiler için. Yani çünkü iman ediyorsa içi rahat olur, zihni rahat, problemleri çözülür. Herhangi bir problem ortaya çıktığı zaman gelip Resulullah'a söyler. O da hemen kısa sürede o problemleri çözer ve bunları rahatlatır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ. Allah'ın Resulünü incitenler. لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Onlar için acıklı bir azap vardır. Şimdi değerli izleyiciler, buna lütfen çok çok dikkat edin. Burada iki türlü eza kelimesi geçti, yani incitme. Bir nebinin incitilmesinden bahsetti Allah, bir de Resulün incitilmesinden bahsetti. Nebinin incitilmesiyle ilgili bir şey söylemedi. Ama Resulün Resulü incitenler için ne dedi? Onlar için elim bir azap var. Elim azap hem dünyada da olur hem de ahirette de. Ama öbürleri için bunu söylemedi. Bununla ilgili de ayetler vardı. İstersen o ayetleri şey yapalım.
Evet. Şimdi sizin de dediğiniz gibi yani ayette Nebi hem Resul kavramı geçiyor. Yani bizim derslerimizce sığıkça üzerinde durduğumuz bir fark bu. Nebi farklı, Resul farklı diyoruz. Tabii şunu söyleyerek başlayalım. Yani Allah'ın her Nebisi aynı zamanda Allah'ın Resulüdür de. Ama her Resul Nebi değildir. Nebi olmayan Resuller de vardır. İşte Yusuf suresinin 50. ayetinde mesela direkt olarak kralın gönderdiği kişiye Er-Rasul kelimesi izafe edilir. Yani felemmâ câehur rasûlü, kralın elçisi gelip Yusuf'a şöyle şöyle dedi diye. Oradaki Rasul'ün Nebi ile bir alakası yoktur. Ama Nebi ise bir kişi tabii ki mutlaka Allah'ın Rasulüdür de. Ama
istersen şunu da söyleyeyim, akıllarında kalsın. Mesela Belkıs da şeye Rasul gönderdi.
Süleyman
Aleyhisselam'a Rasul evet. gönderdi değil mi?
Yani o Nebi falan değil yani.
Yani Belkıs gönderiyor Resulü. O Nebi elçi gönderiyor evet. yani elçi. Elçiye düşen nedir? Sadece kendine verilen görevi yerine İletmektir. Getirmektir. Evet. Sadece, bir de şu var mesela. Yani kolay akıllarında kalsın. Diğerleri için bir takım bahaneler uyduranlar oluyor da. Kezzebet kavmü lutinil mürselin diyor. Şimdi mesela Lut kavmi mürselleri, elçilerini yalanladı. Şimdi mürselin kelimesi çoğul olduğu için en az 3 olması lazım. Şimdi biz biliyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Lut Aleyhisselam o kavmin bir parçası değil aslında. İbrahim Aleyhisselam'la birlikte Filistin'e gelmiş, o da gitmiş o kavim içerisine Cenab-ı Hak tarafından elçi olarak görevlendirilmiş. Ama onların bir parçası haline gelmiş daha sonra. Ve orada Lut Aleyhisselam'ın eşi dahil hiç kimse ona inanmamıştı değil mi? Bunu da yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ama kızları inanmıştı. O zaman şeye de baktığımızda, Tevrat'a baktığımız zaman iki tane kızının olduğu gözüküyor. Şeyde de zaten yani ayette de gerçi havlâ-i benâtunne atarû lekum de üç olabilir orada. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman üç kızı en az bir de kendi dört. Başka da inanan yok. O zaman Lut kavminde kezzebet kavmü lutinil murselin. Lut rasulleri yalanladı derken.
Kavmi.
Lut kavmi. Neyse yanlış söyledim. Ben Lut derken kavmini düşünerek söyledim de. Lut kavmi rasulleri yalanladı derken. Yani bizim geleneksel manada Lut Aleyhisselam'dan başka öyle bir rasul yok. O zaman diğer rasuller kim? Diğer rasuller de onun kızları. Ne demek? Allah'ın Lut Aleyhisselam'a indirdiği ayetleri, verdiği kitabın ayetlerini gidiyorlar insanlara, ulaşabildikleri herkese anlatıyorlar. Zaten Lut Aleyhisselam da gitse aynı şeyi yapacaktı. Yani bu zihinde bir örnek kalsın diye söyledim. Evet. Şimdi sen devam et.
Şimdi her nebi dedik Allah'ın Resulü ama bu onun bir Resul vasfı, bir de nebi vasfı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Yani her nebi evet Allah'ın Resulü ama her zaman değil. Yani nebi daha çok onun kişisel vasıflarını ortaya koyan özelliği. Resul ise Allah'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırması özelliği. Dolayısıyla nebinin şahsıyla alakalı şeyler hep bu ayette olduğu gibi yu'zûnen nebiye, nebiyi incitiyorlar, nebiyi üzüyorlar, nebiyi kırıyorlar şeklinde geliyor. Ve ayetlere işte hem bu ayette hem biraz sonra okuyacağımız ayetlerde onun şahsına karşı yapılan bu tür yanlış davranışların böyle büyük bir azabı gerektirdiğine dair bir ifade yok. Evet bu da yanlış. Yani nebinin şahsını incitmek, onu işte öfkelendirmek, onu kızdırmak, onun canını sıkmak. Yani başka bir insanın canını sıkmak da tabii ki doğru bir davranış değil ama bu nebinin canını sıktığınızda da aynı şey. Ama bu iş Resulü incitmek şekline dönüştüğü zaman Allah Teala diyor ki işte o zaman bir azap söz konusu ve yine ayetten göreceğiz. Hatta lanetlenmeye kadar varacak, dışlanmaya varacak kadar ağır bir vebal. Peki Resulün incitilmesi nasıl olur? İşte Resulün incitilmesi onun ayetleri tebliğ ile alakalı, önüne sıkıntı çıkarılmasıyla alakalı olur. Yani o gelir, Allah'ın mesajlarını iletecektir. İnsanlar işte onun önünü tıkarlar, konuşmasına fırsat vermezler, onu eziyet ederler, onu işkence yapmaya çalışırlar falan. İşte Resul'e yapılacak olan bu incitme, Cenab-ı Hak ne dedi? وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah'ın Resulü'nü, elçisini incitenlere can yakıcı, elim bir azap vardır. Ama ayetin başında şahsıyla alakalı onu incitenlere herhangi bir azaptan falan bahsetmedi. Şimdi bunu temellendirici çok önemli bir ayet grubumuz var. Orada konunun biraz daha ayrıntıya kavuşacağını ümit ediyorum. Ahzab suresi, Kur'an-ı Kerim'in 33. suresini açalım. Bu Nebi'nin, Nebi'ye eziyette, Resul'e eziyeti çok net bir şekilde karşılaştırma fırsatı yakalıyoruz. Şimdi bu Ahzab suresinin 53. ayetinde şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Hani hocam biraz önce dedi ya, bu Tevbe suresinin 51. ayetinde nebi incitenler içinde müminler de olabilir. İşte bunun delili şimdi. Ey iman edenler. La tedhulu buyuten nebiyyi. Bakın nebi, nebinin evlerine, odalarına girmeyin. Niçin? İlla en yu'zene lekum. Yani size izin verilmediği sürece paldır küldür onun evine, odalarına girmeyin. Bak nebinin. Niçin giriyorlar? İlâ ta'âmin. İşte yemek yemek için. Gayra nâzilene inâhu. Onun kaplarına, şuralarına, buralarına falan da bakmayın. Başka hadi girdiniz. Velakin izâ du'itum. Ha, ama çağrılırsanız eğer, yani nebi derse ki buyurun arkadaşlar bir yemeğe gelin bana bu akşam. Fedhulu, o zaman girebilirsiniz. İzin verilmiştir. Nebinin evine, odasına girersiniz. Ama feize taimtum, madem davet edildik, gece sabahlara kadar oturalım da değil. Yemeğinizi yediğiniz zaman fenteşiru, dağılıp gidin. Ve la müstenisine li hadis, öyle lafa dalıp da onun değerli vaktini çalmayın. İstirahat zamanı, rahatsız etmeyin nebiyi. Bakın şimdi. Niye? İnne zalikum kâne yu'zî, bakın aynı fiil. Tevbe suresi 61. ayette geçen yu'zûne çoğul fiilinin tekil hali geldi. İnne zâlikum, çünkü bu davranışlarınız sizin kâne yu'zî ennebiyye. Bakın nebiyi incitiyor. Yani rahatsızlık veriyorsunuz adama. Odasına giriyorsunuz, yemek yiyorsunuz, kalkmıyorsunuz. Niye? İşte lafa dalıyorsunuz oradan şu bu falan. Artık gece olmuş. Resulullah gece çünkü şeye kalkacak. Teheccüd namazına kalkacak. Sabah namazı var. Uyarıyor, şey yapıyorsunuz adamı, lafa tutuyorsunuz falan. Ama feyestehyi minküm. Fakat bakın çok ince bir ifade. Fakat o utanıyor sizden. Üzülüyor. Yani bir şey de diyemiyor adamcağız. Gönlünüz kırılacak. Vay ne oldu, senin de bir evine girdik, bir yemeğini yedik falan diye, bir şey mi oldu falan diye de hani anlarsınız diye böyle şey yapmıyor. Utanıyor sizden. Çekiniyor, söyleyemiyor. Ama vallahu la yestahyi minel hak. Ama Allah gerçeği söyleme konusunda öyle utanmaz. Söyler Allah. Der ki sizin bu davranış nebiyi incitiyor. Şimdi dikkat edelim. Mümin bunlar. Bakın ya yüllezine amenu dedi. Ve dedi ki sizin bu davranınız nebiyi incitiyor. Değil mi? Ayetin ifadesiyle sabit. Yu'zi ennebiye. Peki eğer nebi ile Resul arasında fark yok dersek biz, bu davranış nebiyi uzuyorsa Tevbe suresi 61. ayet gereği onlara can yakıcı bir azap olması lazım.
Ama demedi ki Allah'ın
Teala burada.
Hayır. Şey çünkü Tevbe 61'de Resulü incitenlere azabı elim var. Can yakıcı bir azap. Nebiyi değil. Evet, nebiyi üzmek de yanlış. O da hani günah da sayılabilecek bir davranış ama Resulün incitilmesi gibi ağır bir suç değil. Niye? Şimdi bakın aynı suredeyiz. Hemen bir yan sayfaya geçiyoruz. 57. ayete bakıyoruz. Bakın 57. ayette Allah Teala bu sefer ne buyuruyor? İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehu. Bakın Allah'ı ve Resulünü incitenler.
Nebi değil.
Bakın nebi değil. Resulünü incitenler var ya. Le'anehumullahu fid dunya vel ahira. Allah dünyada da ahirette de onlara lanet etmiştir. Rahmetinden dışlamıştır onları. Ve e'adde lehum azaben muhina, ve alçaltıcı bir azap hazırlamıştır onlara.
Nedir bu? Cehennem
kime?
Azabı.
Evet.
Cehennem azabı.
Resule çünkü eziyet yapmak demek Allah'a bu işi yapmak demek değil mi? Çünkü ne, Resule itaat Allah'a itaattır. Resule isyan Allah'a isyandır. Resule eziyet Allah'a eziyettir. İşte bundan dolayı onun getirdiklerine siz bir başkaldırı yapmış oluyorsunuz. Esas sizin tavrınız direkt Cenab-ı Hakk'a olduğu için laneti hak eden bir iş yapmış oluyorsunuz.
Yani şimdi sen ayet okuyorsun oradan. Birisi diyor ki bana ayet okuma. Bana evet. Ayet okuma diyor.
Müdahale ediyor.
O sana mı karşı çıkıyor?
Hayır. Okuduğum ayetlere. Ha. Dolayısıyla ha. Cenab-ı Hak.
Dolayısıyla şimdi tabii. Bu Yahya Şenol'a karşı çıkmak başka bir olaydır. Yahya Şenol'un okuduğu ayetlere evet. Karşı çıkmak tabii. Başka bir
olaydır. Bana istediğini diyebilir.
Tabii.
Hakaret edebilir. Bu beni üzer. Ya çok da hakkıma kötü. Girmiş olur. Günahtır. Evet yani her bir suçum yoksa benim. Ama azabı gerektirecek bir şey midir? Yani laneti gerektirecek bir şey midir?
Lanet de olamaz hiçbir zaman değildir. İçin. Azabı elim de olmaz falan.
Evet.
O zaman yani sen Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman insanlara Allah'ın kelamını ulaştırıyoruz. Bana Kur'an okuma. 500 tane de ayet okusan olmaz deyip onun yerine başka bir şeyi koyduğu zaman bu insanlar ne yapmış oluyorlar? Aslında Allah'ı incitmiş oluyorlar.
Resul esas laneti şey ve azabı gerektiren
niye?
De bu.
Çünkü Allah'ın emirlerinin ve yasakların insanlara ulaştığı, kendilerine ulaşmasına mani oluyorlar. Evet. Onları asıl rahatsız eden bu. Dolayısıyla bugün ben Müslümanım diyenleri asıl rahatsız eden şey ayetlerdir. Yoksa geleneksel şu bu falan filan onlardan son derece mutlu oluyorlar. Evet.
Yani çok net bir şekilde burada gördük. Yani Nebi'nin şahsını incitmek evet yanlıştır. Ama risaletini incitmek, yani nübüvvetiyle risaleti farklı. Risaletine söz söylediğiniz an o sözün direkt muhatabı Cenab-ı Hak olduğu için bu hem azabı hem de laneti gerektiriyor. Ve bu da bize neyi göstermiş oluyor o zaman? Nebilik ve Resullük farklı şeyler. Bu net bir şekilde yani diyorlar ya ne farkı var canım her nebi, Resul her Resul nebi değil işte. Eğer Resul ve nebi arasında fark yoksa nebinin şahsını üzen oradaki bütün müminlerin dünyada da ahirette de lanetlenmiş olması lazım. Var mı öyle bir şey ashab-ı kiram için? Yok. Evet yanlış yapmışlar. Biraz sonra göreceğiz. Hucurat suresinde de benzer davranışlar var. Bazı insanlar adab-ı muaşeret kurallarını bilmezler. Bugün de vardır. Oturup kalkmasını, konuşmasını toplum içerisinde bilmeyen insanlar vardır. Kaba saba konuşurlar. Büyük insanlara, makamlı mevkili insanlara böyle konuşurlar. Nebimizin şahsına karşı da böyle ileri geri konuşanlar olmuş. O başka. Ama bir de onun getirdiği yani bir müşrikçe tavır göstererek onun getirdiği ayetlere konuşturmayın bunu burada kapatın susun falan işte böyle olduğu zaman artık risaleti incinmiş oluyor. Risaleti incindiği için de muhatabı bu laneti gerektiren bir suça itmiş oluyor.
Tam kafir oluyor.
Evet tam kafir evet. Oluyor gerçekten.
Tabii bunun bir benzeri şey de az önce sen de söyledin Hucurat suresinde var. Şimdi burada da çok dikkatle takip edin lütfen. Değerli izleyiciler, ayrıntıları kaçırmamak için. Bu Hucurat suresi, Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi, ilk ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor, يَا اَيُّهَا amenu la تُقَدِّمُوا بَيْنِ يَدِي اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Az önce Yahya Hoca'nın da dediği gibi, yani bu ayetin mealine uygun bir açıklama yapmıştı. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Ne demek Allah ve Resulünün önüne geçmek? Yani okunan ayetler var. Tamam. Okuma. Bana okuma falan şey yapıyorlar.
Yani onlardan önce siz söz söylemeyin yani değil mi? Bir yerde ayet varsa sus artık dinle.
Abi, ayet okunuyorsa evet. Kes sesini.
Evet.
Hemen önüne geçiyor. Şimdi önüne geçmek ne? Ya engellemeye çalışmaktır yani. Öyle şey yapmayın. Bettekullah, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. İnnallâhe semî'un alîm. Allah-u Teala dinliyor sizin her şeyinizi ve her şeyi gayet iyi biliyor. Yani Allah'tan herhangi bir şeyi saklayamazsınız. Buna bir bahane üretemezsiniz. Allah'ın ayetlerinin önüne geçmeye çalışmayın. Mesela işte bunu çok görüyor. Bir ayet okuyorsun hemen ama falan bakıyorsun ki bir şey yapmak istiyor. O ayetin anlamını etkisizleştirmek için hemen kendisine göre başka bir yere kaçıyor. Bunu yapmayın diyor Allah-u Teala. Yine müminlere hitap ediyor Allah. Ya eyyühellezine amenu. Burada da nebi kelimesini kullanıyor. Dikkat edin. La terfa'u asvatekum fevka savtin nebi. Sesinizi nebinin sesi üzerine çıkarmayın. Yani nedir? Sesi üzerine çıkarırsanız onun ne dediği anlaşılmaz. Yani orada gürültü patırtı yapmayın. Niye? Çünkü nebi aynı zamanda Resul olduğu için, Yahya Hoca çok güzel anlattı bunu. O söylediği söz bir rasullük gereği okuduğu bir ayet olabilir. Niye? Vela techeru lehu bil kavli kecehri ba'dukum li ba'd. Yani biriniz diğerine karşı böyle yüksek sesle konuştuğunuz gibi ona karşı konuşmayın. Nedir o? Saygılı davranın, dikkatli olun. Böyle alçak sesle saygılı bir şekilde onunla görüşün.
Yani onun bulunduğu ortamda en çok sizin sesiniz çıkmasın diyor yani.
Tabii. Yani böyle yani onun sesini bastırmayın. Evet. Ya da şey yapalım, evet. O da daha güzel olur.
Niye? Ne olur?
En tehbata amalukum. Amelleriniz yanıp gider. Peki nasıl? Ve entüm la teşhurun. Farkına varamazsınız. Çünkü siz yüksek sesle konuşurken onun bir ayeti okuduğunu, tebliğ ettiğini anlayamaz. Ona engel çıkarmış olursunuz. Farkına varamazsınız. Daha önce Yahya Hoca'nın okuduğu ayet-i kerimede olduğu gibi azabı elim olur, laneti hak edersiniz, yaptıklarınız yanar gider. O anda o duygusallığınız sizin kötü bir iş içerisine, davranış içerisine girmenize sebep olur. Çok dikkatli olun diyor Allah-u Teala. Peki, şimdi hemen burada Resul'e geldi. Bak Nebi'ye karşı şey yapmayın. Çünkü o anda rasullük görevi yapıyor olabilir.
Ayeti okuyor olabilir.
Hemen şimdi tekrar Resul'e döndü. İnnellezîne yaguddûne asvâtehum inde rasûlillah. Allah'ın Resulü yanında seslerini kısanlar. Sesi kısmak ne demek? Ne diyor acaba ya? Tamam. Ne yapmış oluyor?
Yani onu ondan çok
dikkatle,
konuşmuyor.
Dikkatle evet, dinliyor. Ağzından çıkacak olanları tamamen almaya çalışıyor. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail aleyhisselam karşısında aynen o konumdaydı, evet. Değil mi?
Çünkü bir harf kaçırmaması lazım.
Bir harf bile kaçırmaması, evet. Gerekiyordu. Onun için Cebrail aleyhisselam gelmeden o Cin suresinin son ayetlerinde melekler büyük bir koruma,
çok büyük ordusu, bir tedbir alınıyor.
Çok yani. Büyük Cenab-ı bir tedbir bir alıyor. Araya iblis girme imkanı bulamıyor. Yani artık Resulullah'ın zihnini karıştıracak bir şey yok. O güzel ortamda Cebrail aleyhisselam da Allah'ın Resulü. Niye? Allah ayetlerini Muhammed aleyhisselama tebliğ için göndermiş. O da onlara ne yapıyor? لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. Bunlar Rablerinin risalelerini, mesajlarını getirip tebliğ ettiler. Bu konuda en küçük şüphesi olmasın. وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ. Ve yanlarında olanı tamamen getirmişler. Az önce sen dediğin gibi tek harf bile
وَاَحْصَى كُلِّ شَيْهِنْ عَدَدًا.
Tek harf bile eksik kalmadan kavrasın kafasına وَاَحْصَى كُلِّ شَيْهِنْ عَدَدًا. Her şeyi tek tek böyle sayacak,
yani zihnine nakşedecek yani.
Zihnine yerleştirecek, evet. Şekilde olsun. Şimdi bakın böyle bir ortam oluşturuyor Allah-u Teala. Şeyde de mesela Müzzemmil suresinden de biliyoruz. Geceleyin kalkıyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes evine çekildiği zaman Mekke'de o ümmetinden bir grupla beraber Kur'an okuyorlardı. Niye? Onları rahatsız edecek herhangi bir şey yok. Şimdi bak burada bu ortamları, bu ayet kelimeleri şey yapalım. Birileri burada Resulullah konuşurken orada birisi böyle bağırıp çağırdığı zaman dinlemek isteyen kişinin de dinlemesine imkan vermez. Yani sadece kendisi değil, başkalarına da rahatsızlık verir. Rasulullah da üzer.
Neticede orada biraz sonra Allah'ın bir emri açıklanacak.
Bir emri açıklanacak.
Yasağa gelecek belki.
Ve sen ona engel evet. olmuş olacaksın yani.
Yanlış anlaşılmasına sebebiyet değil olabilir.
Onun için اِنَّلَّذ۪ينَ يَغُدُّونَ اَصْوَاتَ وَمِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın Resulü karşısında seslerini kısanlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى İşte onlar Allah'ın kalplerini yanlışlardan sakınma konusunda imtihandan geçirdiği kişilerdir. Yani aslında orada da bir imtihandan geçiyorsun. Bakalım sen gerçekten içten samimiyete bak kalbi diyor kişiyi değil. Kalpten samimiyetle Allah'ın Resulü'nün sözlerini dinliyor musun dinlemiyor musun? Eğer bu münafık olsa zaten kalbi onu kendisi dışarıdan şey gibi itaatkar gibi gözükür ama iç onu reddeder kabul etmez. Lehum mağfiratun ve ecrun azim. Bak az önce Yahya Hoca'nın okuduğu Tevbe suresinin ayetinde Resul'a eziyet edenler için azabı elim dedi. Burada da seslerini kısan ve gönülden böyle ne dediğini iyice kavramak için kulak kesilenlere mağfiret var ecirler, ve büyük bir ecir var. Peki mesela Yahya Hoca'nın anlattığı şeyin devam olması açısından kendisi okusun bundan sonraki ayeti. Evet.
Devamında da bu dördüncü ayette de şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurât. Hani sana gelip böyle odaların dışından, arkasından, çevresinden falan bağırıp çağıranlar var diyor. Yani anlatılıyor şeyde meallere falan bile bakarsanız diyor ki işte Uyeyne bin Hüseyin ve Akra bin Habis Temim oğullarından 70 kişilik bir heyetle Hazreti Peygamber'in istirahatta bulunduğu böyle vakti odaların arkasına gelerek ey Muhammed yanımıza gel diye yani adam muaşereti bilmeyen adamlar. Geliyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Nebimiz çıkmış, istirahata çekilmiş evinde. Bunlar dışarı çıkıyorlar. Muhammed falan diye bağırıyorlar. Ya bir kardeşim, bir önce bir git, bir tık tık kapıya vur, müsait misiniz? Şöyle böyle mi? Değil mi? Her şeyin bir kuralı kanunu var. Yok. Böyle bağırıp çağırıyorlar. Ekseruhum la yaakun. Ya bunların çoğu böyle aklı her şeye ermeyen insanlar bunlar. Yani sonrasını düşünmeyen insanlar.
Ne yapması gerektiğine bakmıyor.
Nerede ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini bilmeyen insanlar bunlar. Ne olmalıydı? Velev ennehum saberu hatta tahrucu ileyhim. Ya zaten sen belli yarım saat, bir saat dinleniyorsun, çıkacaksın. Sen çıkana kadar sabretselerdi bunlar. Lekâne hayran lehum. Bu davranış onlar için daha güzel olacaktı. Bak şimdi vallahu gafurun rahim. Bak buna rağmen bunlar bu hatayı yaptılar mı? Yaptılar. Cenab-ı Hak diyor ki bak Allah çok bağışlayan ve son derece merhamet edendir. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bu yanlış davranıştan dolayı ne dedi Cenab-ı Hak? Bunların suçlarının cezası ne? Azap mı? Lanet mi? Yani elim veya mühin, alçaltıcı ve can yakıcı bir azap mı? Hayır. Yaptıkları yanlış mı? Yanlış. Ama diyor ki tamam yapmamaları lazımdı. Keşke bekleselerdi. Daha iyi olurdu. Ama buna rağmen Allah affeder, bağışlar. Tamam yani çok da büyütülecek bir mesele değil. Bir dahakine yapmayın yeter. Ama Resul'ün şahsına yönelik bir hareket olsaydı bu, affedilir bir şey miydi bu? Yani tövbe edilmediği takdirde? Hayır, bu affedilmezdi o zaman. Yani hoş görülecek bir kabalık değildi o zaman.
Çünkü Resul'e karşı tabii, olması için o bir ayetin devrede olması
hem lazım. Hem bilinçli hocam olması gerekiyor insanın. Peki ben şimdi ne oldu? Bak anlattık Nebi Resul. Böyle bir taşlar yerine oturuyor gibi oldu ama siz şimdi açtığınız meali baktığınız zaman neyle karşılaşıyorsunuz? Bakın elimdeki mealden okuyayım. Birinci ayet hocam okudu. La tukaddimu beyne yedeillahi ve rasuli. Tercüme nasıl? Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Resul'e peygamber dedi. İkinci ayet.
Arapça olan kelimeyi Farsça olarak.
İkinci ayet hocam. La terfe'u Allah'ın fevka savdin nebiyi. Tercüme seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin.
Ne oldu? Bütün incelikler kayboldu.
3. İnnellezîne yughudûne esvâte rasûlillâh Allah ve elçisinin huzurunda. Allah ve elçisi oldu. Resul peygamberdi. Burada elçi oldu. Nebiye peygamber dedi. Nebi, Resul, elçi her şey birbirine girdi. Siz bunların birini çekip diğerini yerine kullandığınız an basit bir davranışın yani basit bir yanlışın diyeyim. Yani hoş görülebilecek bir yanlışın lanet gibi bir cezasını veya lanet gibi büyük bir şey cezayı gerektirecek bir şeyi de Nebi'ye yapılmış bir hareket gibi tamamen her şeyi böyle ters yüz etmiş oluyorsunuz. Halbuki Allah Nebi'yi nerede kullanacağını, Resul'ü nerede kullanacağını gayet iyi biliyor ve bize de öğretiyor işte bu kadar. Ama alıp siz bunu, ya önemli değil ya, bir yerde peygamber de, bir yerde Resul dersin, bir yerde elçi dersin, bir yerde şöyle dersin, ne oluyor? Her şey karman çorman oluyor.
Bir de tabii burada şunu da unutmamak lazım. Hani en tehlikeli yanlış doğruya çok yakın olandır. Şimdi bu Resul ve Nebi kavramları tamamen karıştırılıyor. Ne zaman Resul oluyordu Muhammed Aleyhisselam?
Ayet ettiği zaman.
Tebliğ ettiği zaman.
Evet.
Ve Resul'e itaat nedir?
Allah'a itaat.
Allah'a itaattir. Çünkü Allah'ın bizden ne istediğini o ayetler
evet,
söylüyor.
Evet.
Ama geleneksel yapıda Resul'e itaat emirleri, Resullük vasfı bir kenara itilerek Muhammed Aleyhisselam'ın
peygambere
şahsına...
Peygamber'e itaat diye zaten
peygambere
direkt geliyor.
Itaat
o zaman
şey yapılıyor.
Neyine itaat yani? Her sözüne mi? İşte onu incittiğimiz zaman şahsını mı veya getirdiği mesajını mı? Neyi? Her şey karman çorman oluyor.
Şimdi Resul mesela şimdi bu sen şimdi söyledin aklıma geldi de o açıdan da çok önemli. Mesela atiullaha ve atiurrasul. Geleneksel yapıda Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat edin derken bize anlattıkları ne?
Kur'an'a.
Resul'e itaat edin dediği zaman?
Hadislere.
Peki Resul'e itaat edin derken hadisler diyorsun. Halbuki Allah-u Teala Resul'e tebliğden başka bir görev düşmez diyor. Yani Allah'ın ayetidir. Peki şimdi bu güzel anlaşılsın diye şey yapıyorum. İstersen sen şu az önce Ahzab suresini okudun. Hı hı. Yine Ahzab suresinin şöyle 35. ayet olabilir.
36
evet. Mı? Tamam. Hatta istersen 35'ten oku. En baştaki ayetini oku. Yok ha 36 yok.
Yok. 36.
Tamam.
36.
Ha. Ha, tamam. Ben onu kastediyorum.
36.
Tamam.
Evet. Ve mâ kâne li mu'minin ve lâ mu'minetin. Hiçbir mümin erkeğin ve mümin kadının yoktur. Yani bir tercih hakkı yoktur. Biraz sonra gelecek cümle. İzâ kadallâhu ve rasûluhu emran. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, yani bu böyledir veya değildir diye kesin hükümlerini belirttikleri zaman ne yoktur? En yekûne lehumul hiyaratu min emrihim. Bu Allah ve Resulünün belirttiği hususta bunlara bir tercih hakkı yoktur. Yani yapsam mı yapmasam mı? Yani Allah ve Resul bir şey emretmiş, bir şey yasaklamış. Acaba yapsam mı, uymasam mı falan diye bir seçimlik hakkı yok. Mümin sen denileni yaparsın kardeş.
Yani Resul'ün söylediğine
evet.
İtaat konusunda
sorgusuz sualsiz.
Niye? Tekrar edelim. Resul'ün söylediği. Çünkü
Allah'ın
sözünü söylerse evet. Resul. Allah'a itaat et. Hayır baş üstüne ama ne yapacağım?
Evet.
Ben Allah'la konuşamıyorum ki Allah'ın benden ne istediğini ancak Resul'den öğreniyorum.
Ona itaat edeceksin o zaman.
Peki devam et istersen.
Seçim hakkın yok ya. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ama her kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, baş kaldırırsa, emirlerini tutmazsa فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Açık bir şekilde tam manasıyla sapıtmış demektir.
Tamam.
Yoldan çıkmış demektir.
Peki o zaman ben şimdi sana geleneksel kafayla cevap vermen şartıyla soru soracağım tamam mı? Yani
tamam.
Yahya Şenol olarak cevap vermeyeceksin. Eski Yahya Şenol olarak verebilirsin yani ya da dışarıdaki yani bugün ilahiyat fakültelerinde, Diyanet'te şurada burada hoca olan millete ders okutan kişilerin kafasıyla cevap ver tamam mı? Şimdi burada İd tegûlü sen diyordun.
Ve iz tegûlü.
Yani sen diyordun. Kim bu? Muhammed Aleyhisselam.
Peygamber diyelim biz şimdi.
Abi ne bileyim.
Direkt ikisini kaldırdık ya farkı.
Yok kaldırma onu. Ha, öyle kalsın. Kaldırma.
Yo, eskiden kaldırıyorduk.
Kaldırıyor. Yok şimdi kaldırma. Onların kafalarıyla cevap ver sadece. Ve iz tegûlü lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyhi. Allah'ın kendisine nimet verdiği, sen de nimet verdiğin kişiye söylüyordun. Şimdi Allah'ın nimet verdiği, peygambersen dediğin doğru. Peygamber sıfatıyla
tabii.
Onlara nimet verdi. Ama Resul sıfatıyla değil tabii yani. Ayet-i tebliğ değil yani. Bir insan olarak ona iyilikte bulundu. O kişiye şöyle diyordun. emsik aleyke zevcek, eşini tut. Eşini boşama. Tut, boşama. Boşama dedi. Burada kalsın istersen.
Evet.
Eşini tut, boşama dedi.
Emirdir bu.
Emirdir. Resul'e itaat,
Allah'a itaat.
Allah'a itaattir dediniz.
Evet.
Öyledir.
Bir fark da yok tabii.
Ayetlerde öyledir tabii. Ama
her dediğine de.
Anlam şey var. Yani o Resul kelimesinin anlamını bozuyorsunuz. O Muhammed oluyor.
Hı hı. Allah'a itaat, her dediğine
itaat, her dediğine itaat etmek mecburiyetindesiniz. Evet. Öyle öğretmiyorlar mı?
Öyledir.
Peki bu Allah'ın ayeti değil mi?
Evet.
Muhammed
Aleyhisselam emir cümlesi mi?
Emir cümlesi. Eşini tut diyor.
Başka?
O yetmiyor.
Vettakillah.
Vettakillah. Allah geleneksel kork. Manayı verir. Allah'tan kork.
Dedin diyor ona.
Dedin. Peki dedi ise Zeyd'in herhangi bir tercih hakkı var mı? Bir önceki
ayete göre yok.
Bir önceki ayetin yok. Geleneksel anlamına
göre. Yani Resul çünkü ona bir emir vermiş.
Emir. Geleneksel anlamda Resul nebi farkı
yok. Resul bir emir verdiyse ona artık bir tercih hakkı yok. İsyan ederse zalle zalale mübina.
Tamam. Çok açık bir şekilde sapıtmış olacak.
Yoldan
tamam.
Çıkar.
Şimdi halbuki Allah-u Teala burada
yok ne yapmışa bakalım mı?
Ne yapmış?
Ha, tut dedi, boşama dedi.
Ne yaptı hatta Zeyd boşadı.
Tabii felemme kaza Zeydun minha vatara.
Zeyd boşama boşadı.
Eşini tut dediği halde, Zeynep de, Allah'tan kork dediği
Zeynep
halde.
Zeynep de iddet bekledi. Artık ayrıldılar.
Tamam.
Yahu Zeyd Allah'ın emri, Resul'ün emri. Yani Resul'ün emrini değil. Muhammed Aleyhisselam'ın emrini tutmadı.
Tamam şimdi öbür kafayla bakıyoruz ya.
Yok sen o kafayla cevap vereceksin.
Tamam işte. Şu an Zeyd Resul'e isyan etmiş oldu.
Geleneksel
çünkü dedi ki ona tut. O da tutmadı boşadı.
Ve buna da bir önceki ayeti delil evet. Getirirler değil
evet.
Mi?
Boşadıysa ne olması lazım?
Ne olması
lazım? Zalle zalale mübina olması lazım.
Allah-u Teala eğer bunların dedikleri manadaysa bir önceki
evet, isyan etmiş olur.
O manadaysa Allah şu sözü asla söylememelidir.
Evet.
Ne diyor orada? Ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi de gizli diyor. Peki neymiş o? Biraz sonra ve tahşen nas insanlardan korkuyorsun. Vallahu hakkan tahşahu Allah'tan korkman daha layıktır. Ya Rabbi mesela geleneksel kafayla söylesen istersen. Ya Rabbi bu ne? Az önce demedin mi ki Resul'e hiçbir şey tercih hakkı yoktur. Şimdi burada ne oldu sen Resul'ü suçluyorsun demez mi? Abi bu Resul sıfatıyla değil bu nebi sıfatı. Evet işte, bir sonraki ayette de zaten evet. Onu söyleyecek Allah-u Teala.
Yani kısacası Zeyd'in emsik aleyke tut eşini sözü Nebi'nin ağzından çıkan bir söz olduğunu bilincinde biliyor ki bu Resul vasfıyla demedi bana bunu. Çünkü Resul vasfıyla dese ona diyecek ki Zeyd şu ayet gereği eşini tutmaz.
Allah-u Teala şöyle buyuruyor.
Halbuki boşan haram mı?
Ama Zeyd'e boşama hakkını kim vermiş? Allah vermiş.
Bitti.
Muhammed Aleyhisselam Nebi sıfatıyla o hakkını alabilir
mi?
Yasaklayamaz.
Ama Nebi vasfıyla diyor ki yani yapma. Boşama karını
peki,
tut.
Peki sen şimdi helal haram konusunda çok çalıştın. Şimdi aklıma geldi. Nebi vasfı yani Muhammed Aleyhisselam'ın helal haram koyma yetkisi var mı yok mu geleneğe göre?
Var tabii ki.
Kur'an'a göre?
Tabii. Kur'an-ı Kerim'e göre. Aslında. Arap suresi 157. ayete göre Resul vasfıyla var. O da Allah'ın bildirdiğini
Allah'ın dedikleridir. O kadar. Ve onun da sınırlıdır.
Evet.
Böyle fazla değil. Ama şimdi doldurmuşlar. Şimdi bak burada Zeyd boşuyor. Peki Zeyd niye boşuyor? Allah Zeyd'i asla suçlamıyor. Halbuki geleneksel kafaya göre Zeyd'in kafir olması gerekir.
Evet. Eğer Resul'e isyan ettiği gözüyle
bakacaksa. Resul'e isyan etmiyor ki. Çünkü Allah buna boşama hakkını vermiş. Ve şeyde de Mümtehine suresinde de Allah-u Teala hani o hicret eden kadınlarla ilgili وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ diyor. Maruf konu, maruf sana isyan etmeyecekler. Ne demek maruf? Eğer sen dediğin Kur'an ayetine uygunsa isyan etmeyecekler. Peki Muhammed Aleyhisselam burada Zeyd'e eşini tut emri, boşama emri Allah'ın verdiği boşama yetkisine uyuyor mu uymuyor mu?
Uymuyor.
Ters geldi.
Serbest bırakmış çünkü.
Ters ettiğine göre isyan etme hakkı vermiş Allah burada Zeyd'e. İsyan etme hakkı vermiş.
O da tut o nebinin bu emrini evet. Ve Allah hiç de kınamıyor.
Zaten emri tutmamak evet. İsyan sayılır.
Evet, kınamıyor.
Allah
yanlış görmüyor Zeyd'in davranışını.
Zeyd asla yanlış evet. görmüyor çünkü Allah'ın verdiği hakkı evet. kullanmış.
Boşanmış da ama olmamış evlilik evet. ayrılabilir yani adam.
Ya böyle bir anlayış. Bak Kur'an'ın açık ayeti. Ama bak ne felemme kadâ Zeyd'in minhâ vataran zevvecnâ içinde sakladığı ne?
Ya bu boşarsa bu, beni evlendirir.
Boşarsa Allah beni bu ev, benim evlatlığım olarak bilinen kişi bunun eşinin bana haram oldu olmadığını Allah Nisa 23. ayette bildiriyor. Allah beni burada örnek yapar. Zeynep'le evlenir, evlendirir. Sonra benim halim ne millete? Olur? Milletin karşısına ha. ben nasıl çıkarım? Ve tekşen nas diyor. Ha. İnsanlardan korkuyorsun.
Ha, çekiniyorsun.
Allah'a hakkın tekşen. Allah'tan korksana ne insanlardan korkuyorsun? Böyle bir nebi tanımı bize okutuyorlar mı? Ha. Asla. Peki ondan sonra zaten ne bir Resul farkını bilen yok ki. Ondan sonra
keyla yekun alel mu'minina haracun fi azvaci
ed'iyahi niye baktığında felemma qada zeytun minha wataran zeyt onunla ilişkisini kestince zevvecna keha o kadınla seni biz evlendirdik. Allah evlendiriyor. Allah evlendirdiyse artık Muhammed Aleyhisselam'ın tercih hakkı var mı?
İşte yukarıdaki ayet kere yok artık. Heh.
O zaman en buradaki oradaki mümin kişinin birinci muhatabı kim? Yani bir önceki ayette bir mümin erkek ve mümin kadın.
Bir numaralı muhatabı Resulullah.
Muhammed Aleyhisselam. Mümin kadın kim?
O da Zeynep.
Zeynep. Çünkü Zeynep de asla istemez Muhammed Aleyhisselam'la evlenmeyi. Milletin karşısına nasıl çıkar? Gittin kayınpederinle evlendin diyecekler. Haşa. Halbuki bu evlatlığı şey değil.
O zaman değil yani. O da onun kayınpederi sayılmaz.
O zaman Allah zevvecna keha seni biz onunla evlendirdik dediği zaman.
Allah artık bir hüküm vermiş demektir.
Muhammed Aleyhisselam'ın da Zeynep'in de buna itiraz hakkı yok artık. Yok. Seslerini çıkarmayacak. Bunun da sebebini de söylüyor. Keyla yekune alel mu'minine haracun fi ezvaci ed'iyahim idâ gadav minhunne vatara. Yani şey için bu evlatlıklarını boşayıp da ilişkiyi tamamen kestikleri sırada evlatlığı olan kişilerin onların eşleriyle evlenmeleri konusunda bir sıkıntı olmasın. Yani Muhammed Aleyhisselam bu konuda ne yapmış oluyor?
Örnek yapmış.
Örnekle ve Resul sıfatıyla örnek yapıyor. Hani Allah'ın ayetlerini uygulama şeklinde örnek yapıyor. Onu da zaten bu surede zaten Allah-u Teala söylüyor. Yani işte 21. ayette لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةً Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Şimdi dolayısıyla işte bakın bu kadar bu açık ayetlerinin üstünü örtmek için Resulullah'a yapmadıkları iftiralar yoktur tefsir kitaplarında. Yani iğrenç şeyler söylüyorlar ki insanlar bu ayetleri düşünmesin. Neyse evet. Şimdi devam edelim istersen şeye.
Evet yani net bir şekilde gördük yani. Hani evet. Nebi'yi incitmek başka bir şey. Evet yanlıştır. Ama Resul'ü incitmek gibi büyük bir suç değildir bu. Dolayısıyla Nebi ve Resul arasındaki fark böyle artık ay gibi, güneş gibi açığa çıkmış durumda. Hiç böyle kimse de kalkıp bunlar ikisi aynıdır. Yok bunların farkı. Allah bir yerde Resul demiş, bir yerde Nebi demiş. Değil. Nebi dediği yer Allah'ın başka. Resul dediği yer başka. Nebi inciten yanlış yapmış olur. Ama Resulü inciten yoldan çıkmış olur. Bu kadar açık ve nettir.
Şimdi burada şeyin de tekrar o 61. ayetin son kısmını tekrarlayalım. Allahü Teala burada diyor ki وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ Aynı ayette Nebi inciten ile Resulü inciten çok farklı bir şeydi Allahü Teala ortaya koydu. Ama Resulü inciten yani Allah'ın ayetlerini okurken bir problem çıkarmaya çalışanlar, çünkü orada asıl karşı çıktıkları ayetlerdir. Lehum azabun elim, onlar için acık bir azap vardır. Şimdi bunlar Resul incitenler ne yapıyorlar? Yahlifun, yemin ediyorlar. Billahi yahlifune billahi lekum liyurdukum. Allah'ın adını kullanarak size karşı yemin ediyorlar. Sizi razı etmek için. Ya beni niye razı ediyorsun kardeşim? Senin ben razı etmen gerekmez. Sen razı edeceğin kim? Cenab-ı Hak. Vallahu وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ. Yani sizin razı etmenize hak sahibi olan Allah ve Resulü'dür. Peki Allah'ı razı etmenin yolu nedir?
Allah'ın emir ve
Resulü, Resulü razı etmen, yani Resulün tebliğ ettiği ayetlere uymaktır. اِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Eğer inanıyorlarsa böyle yapacaklardır. Siz gerçekten biz inanıyoruz diyorsanız Allah'ın ayetlerine uyarak şey yapın. Yok ben işte ne diyor? Ya benim Kur'an karşısında boynum kıldan ince. Peki şu ayeti uygula. Ama tamam ama. Oho, hiç kusura bakma kardeşim. O zaman bu laflarla şey yapma. Vallahi de billahi de ben bu yola başımı koymuşum. Koydun mu? Hadi Allah'ın şu emrini yap. Mesela bugün en çok şey. Hadi bakalım faize girme. Hadi bakalım faizi şey yap, faize karşı ciddi bir mücadele gir. Mücadeleye gir. Ama iyi tamam. Peki. Allah'a verirsin sen bunun hesabını. Elem ya'lemu, bunlar bilmediler mi ki? Ennehu, bak bu da çok çok mühim bir husus. Ennehu men yuhadidillâhe ve rasûlehu. Kim Allah'a ve Resulüne sınır koyarsa, mesela bugün az önce söylediğim kelime, ya tamam ama kardeşim sen benim içinde bulunduğum şartları bilmiyorsun. Allah faizi haram kılmış ama bu şartlar, bir de her şeyin vakti var. Yani ihmal yok, imhal var. Yani ne demek? Her şeyin bir vakti var. Vay yani Allah vakitsiz olarak mı emretmiş? Sen ne konuşuyorsun? Onun için Allah-u Teala ne diyor? Kim Allah'a sınır koyarsa her şeyin bir vakti var. Vay! Öyle mi? Hele senin emrinle ilgili birisi sana her şeyin bir vakti var desin de bakayım kabul ediyor musun? İhmal yok, imhal var. Öyle mi? O ne demek? Kim Allah'a ve Resulüne sınır koymaya çalışırsa, yani kendine göre...
Benim hayatım. Hayat benim hayatım. Bugüne de bir yansıtalım mı ayeti yani? Doğru. Böyle diyen çok insan var. Yani tamam Allah olsun falan ama...
Başım üstüne.
Benim hayatımı da ben müsaade edin de ben yaşayayım.
Yani şu konu...
Neyi giyeceğime, nasıl giyineceğime mesela.
Bugün ben karar artık, vereyim
hocam,
ya.
Hocam iş öyle bir noktaya geldi ki şunu istiyor insanlar. Ya yanlışa yanlış da demeyin. Hiç ağzınızdan onların böyle konforunu kaçıracak şeyler söylemeyin. Ben nasıl giyineceğim, nasıl... Hatta öyle bir şey olmuş ki siz, ya bak Allah'ın bir emri var. Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da bir kural koymuş. Giyim kuşam konusunda, değil mi? Yani oturup kalkmaya
konuşma,
bile,
her şey.
Konuşmada bile mesajlar bak, değil mi? Yani ayağın nasıl yere vurulacağından, seslerin nasıl ayarlanması gerektiğine kadar her şeyi söylüyor. Siz bir ayeti, Allah'ın bu konudaki hükmünü, yasağını okuduğunuz zaman bile sanki böyle diyor ki ya sana inat, ben daha fazlasını yapacağım. Böyle tipler de türedi.
Tamam kardeşim, bana inat etmiyorsun.
Ya kime, yani sen kime isyan ediyorsun? Evet. Bir an ben kendi kafamdan bir şey söylemiyorum ki. Şimdi öyle bir şey kaldı ki siz kadınlarla ilgili hiçbir şey söylemeyin. Siz bir defa erkeksiniz. Ya niye bu cinsiyetçilik nereden
hayır,
çıktı?
Biz Allah'ın ayetlerini okuyoruz.
Ya bu cinsiyetçilik nereden çıktı? Yanlışınıza yanlış da mı demeyelim yani? Tamam, hayat tarzına kimse kimsenin karışmıyor ama şu tarz yanlıştır deme hakkı da mı yok kimsede? Ama bak sen Allah ve Resulüne hat çiziyorsun. Sen o hakkı nereden buluyorsun?
Diyorsun ki tamam değil ama mi? Her şeyin bir zamanı var. Bir dakika dur yani. Bakalım ona da sıra gelecek. Allah Allah, yani Allah bilmiyor da sen biliyorsun. O zaman sen Allah'tan çok daha akıllısın. İşte bu tam bir şeydir. Tam bir kafirliktir. Onun için Allah-u Teala ne diyor?
Fe enne lehu
nara cehenneme. Onun hakkı cehennem ateşidir. Sen misin her şeyin zamanı var? Ona da sıra gelecek. Dur bakalım, acele etme diyen sen misin? Öyle şey yok. Şey gibi, iblis gibi. Ya Rabbi sen yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver. Ondan sonra gerisini hallederim. Oh ne güzel. İşte bu ne diyor Allah-u Teala burada? Zalike el hizyul azim. İşte bu nedir? Büyük bir rezillik, itibar kaybı. Ne ahirette cehenneme gireceksin, hiç ölmeyecek şekilde kalacaksın. Bütün itibarın kaybolacak. Hiç değer vermediğin insanları cennette göreceksin. Karşılıklı konuşmalar olacak. Ey ya Rabbim, ben bu hale düşecek adam mıydım? Tabii ki o hale düşecek adamsın. Sen misin Allah'ın emir ve yasaklarına sınır koyan? Hem Müslümanım diye geçineceksin hem de sınır koyacaksın, öyle mi? İşte böyle yapanların cehennem azabı vardır ve hiç orada ölmeyerek kalacaklar. Rezilliği sürekli tadacaklardır. Yani bu konuda da okuyacağın ayetleri var mı?
Bu ayetin bir benzerini hemen hatırlatayım. Mücadele suresinde Kur'an-ı Kerim'in 58. suresinin 5. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûlehu. Yani Allah'a ve Resulüne sınır çizenler, baş kaldıranlar. Yani ben, hayat benim hayatım, giyim kuşam benim kararım, beden benim bedenim, değil mi? Vücut benim vücut. Kimse karışamaz. Hiç kimse bana bir şey
oruç
söylemez.
Oruç tutarım, ya. Namaz kılarım ama...
Şunu yapmam. Bu kadar. Yani böyle eyvallah. Allah şunu yapsın, bunu yapmasın diye Allah ve Resulüne had bilmeye çalışanlar, kübitu kemâ kübitellezîne min kablihim. Kendilerinden öncekileri Allah nasıl yerin dibine soktuysa, rezil ettiyse, değersizleştirdiyse, onlar da aynı şekilde değersizleşecek, rezil olacaklar.
İşte o kadar.
Baş aşağı gidecekler. وَقَدْ اَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Ben açık açık ayetler indirdim. وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ مُه۪ينَ. Bu tür kafirlere alçaltıcı azap vardır diyor Allah. Demek ki hiç kimse Allah ve Resulü'nün söz söylediği konuda böyle ileri geri konuşmayacak. Okay. Yine aynı sureden bir ayet, o da 20. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a ve Resulüne had bildirmeye çalışanlar kimdir onlar? اُولَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ. En alçak olan insanlarla birliktedir onlar. Onlar o gruptalardır.
Yani şimdi sınır çizdi. Evet. Tamam ama işte buraya kadar yaparız ama bunun da vakti var.
Allah diyor ki sen alçakların en alçağısın. Onlardan birisin diyor.
İşte o kadar. Buna çok dikkat edelim. Bu tür şeyler, bir de insanları şey yapanlar var. Hoca sıfatıyla insanların karşısına çıkıyorlar ve yapmadıkları rezillik kalmıyor. Dini keyiflerini uyduruyorlar. Ve hakikaten inanılır gibi değil. Ben bunu daha önce burada anlatmış olabilirim ama tekrar anlatmak isterim. 1985'te Türkiye'de faizsiz finans kurumları kuruldu ve 84'te kuruldu. 85'te ben ilk şeylerinden, danışmanlarındanım. Bir toplantı yapıldı. Toplantıya İslam aleminin en üst seviyesindeki insanlar geldi. 3 gün boyunca bunların İşte para kullandırdıkları kişiler geç ödeme yaptıkları zaman faizli bankalar gibi bir faiz alamıyorlar. Bir şey alabilmeleri tartışıldı. Ben de tabii ilk defa uluslararası bir toplantıya katılıyorum. Konuşanlar hepsi Arap. Evet, ondan önce şeye katılmıştım, bu Hilal Konferansı'na, ama o zaman sadece gelene gidene yardımcı oluyorduk. Yani o şeyin oradaki, oranın bir üyesi değildim yani. Gelene gidene yardımcı olmayı istedim. Ama burada tam bir üye olarak, Türkiye'yi temsil eden kişi olarak katıldık. 3 gün boyunca yaptıkları şey, bak şey yapıyorlar, geciken alacaklara bir şey yapıyor. Adam 100 lirayı bir ay geciktirmiş, işte bir kar kaybı adı altında faiz almaya karar verdiler orada. Delilleri ayet yok. Bir tek ayet yok. Bir tek hadis yok. Şafii ve Hanbeli mezheplerini esas almışlar. Mezheplerin işte gasp edilen malların menfaatlerinin tazminini esas alıyorlar. İşte oradaki hani kira bedelini alırlar ama onu da kiraya verilebilecek mallarda ancak olabilir diyor. Para kiraya verilecek mal değildir. Şafii ve Maliki mezheplerinin bir görüşünü alıyorlar. O görüşü de saptırıyorlar. Hiç ona uygun değil. Ve fetvayı verdiler. Şey yapı, yani o sonuca ulaşıldı. Üçüncü gün bir son değerlendirme toplantısı yaptık. 3 gün boyunca ben hiç ağzımı açmadım. Orada Mustafa Zerka, İslam aleminde çok tanınmış bir adamdır. Sunumu o yapmıştı. Hı. Yine işte Abdüssettar Ebu Gudde var. Tabibun Neccar var. Çok kimseler, meşhur insanlar var. Şimdi şey yaptık, o son oturumda herkese sordular, İki kişi hariç diğerlerinin tamamı bu caizdir dedi. Bana sordular, ben bu faizdir. Mustafa Zerka bir sinirlendi. Üç gündür ağzını açmadın, şimdi ilk ağzını açtın faizdir diyorsun. Kabul etmiyorum. Gerekçe isterim. Dedim kusura bakmayın, ben Türkiye'de yetişmiş bir insanım. Arap ülkelerinde hiç kalmadım. Konuşmaktan çekindiğim için sadece sizi dinledim. Şimdi de konuşmaktan çekiniyorum. İsterseniz gerekçemi yazarım dedim. Ben zaten yazılı isterim dedi. Tamam. Bir kağıt aldım. Şöyle bir satır yazdım. İkinci satırın yarısına kadar geldim. Yanında iki kişi kaldı. Herkes vazgeçti. Herkes vazgeçti. Ama daha sonra toplantı tutanakları yayınlandı ki o şeylerin, karşı çıkanların hepsi, o en başta karşı çıkan iki kişi hariç, diğerlerinin hepsi onun yanında yer almış. En başta karşı çıkan iki kişiden birisi Mekke'de Ümmül Kore Üniversitesi hocalarından da adı şimdi unuttum adını. Hakikaten çok dik duruştu. Çok kafası iyi çalışan bir insandı. İkincisi de Abdüstettar Ebu Gudde'ydi. O daha yakında vefat etti. Daha sonra şey yaptılar. O adamı şeyden çıkardılar. Ulema heyetinden. Onu almadılar artık ondan sonra. Bir daha hiçbir toplantıya almadılar. Abdüstettar Ebu Gudde'ye de iyi bir itibar verdiler. O da bunların tarafına geçti. Bir tek muhalif ben kaldım. Ondan sonra hala bu, o kadar uğraştık. Bütün gerekçeleriyle anlattık. Bugün hala o pislik İslam'ın hükmü gibi uygulanıyor. Hadi buyurun. Ne oldu? Allah'a ve Resulüne sınır çizmekten öteye şeyler yapılıyor. Onun için bakın her zaman söyleriz size, her konuda bir kere sorguluyorsanız dini konularda bin kere sorgulayın. Bu adam hocadır. Büyük, az önce söylediklerim çok büyük alimler. Bunda daha başka şeyler de var. Onun için çok dikkat edin. Eğer yanlışsa zaten sizin fıtratınıza ters düşer. Bunu da devam ettirirsiniz. Allah-u Teala cümlemizi rızasına ayırmasın. Hepimize doğru yolda giden, kendine samimiyete teslim olan, İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi bu dini yaşayan kişilerden olma nimetini nasip eylesin.